Ayrım 24, sayfa 331. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 109. Bölüm. Alan Frank büyük yabancı yatakta uyandı. Televizyonun saatinden kral dairesine yeşil bir ışık yayılıyordu. Koyu renkli süs perdeleri karartma perdelerini andırıyordu. Uzun süredir uyuyordu. Vazo çiçeklerinin kokularından içi bulanıyor, uğuldayıp duran klimadan düzensiz yayılan soğuk hava onu sinir ediyordu. Ama ne kalkıp kapatmaya ne de resepsiyonu aramaya gücü vardı. Deniz kıyısındaki evde kalan kızları düşünüyordu. İçlerinden biri daha çok şey biliyor olmalıydı. Mutlaka olanlara tanıklık eden biri vardı. Küçük Tuğla içten içe kaynıyor gibiydi. Belki o bir şey görmüştü ama söylemeye cesaret edemiyordu. Alan küçük kızı saçını nasıl yakaladığını, yüzüne nasıl çatal batırmaya yeltendiğini düşündü. Demek ki onu bu yaptığından çok daha fazla korkutan bir şey vardı. Elini yastığın altına soktuğunda bileğindeki kesik yarası sızladı. Kızların zayıf noktasını bulduklarında nasıl bir olup Daniel'i kışkırttıkları geldi aklına. Yatakta dönüp dururken Daniel'in yüzünü hayal etti, biçimli dudaklarını, duygu dolu gözlerini. Fransız fotoğrafçıyla tesadüfen yatana kadar Jack'e sadık kalmasının ne kadar tuhaf olduğunu düşündü. Böyle olmasını elbette istememişti. Ayrılmışlardı ve Jack'in geri dönmeyeceğini biliyordu. Duştan sonra otelin markasız vücut losyonunu süründü. Bileğine yeni bir yara bandı sardı ve hayatına ilk defa bir gün önce giydiği kıyafetleri giydi. Geçen gün yaşananları anlamak neredeyse imkansızdı. Her şey o cana yakın komiserin Vicky'nin yaşadığından emin olduğunu söylemesiyle başlamıştı. Alan hiç tereddüt etmeden arabasına atlayıp Sunswall Hastanesi'ne sürmüş, Daniel Grimm'le konuşabilmek için bir süre dil dökmüştü. Makyaj çantasını çıkardı, ağır ağır makyaj yaparken yüzü yaşadığı duygulardan alev alevdi. Daniel Grimm onunla birlikte Herte'ye gelmiş, Alan orada Vicky'nin anahtarlığını bulmuştu. Daniel Horte'den dönerlerken Vicky'nin Dennis diye birinden bahsedip bahsetmediğini hatırlamaya çalışmıştı. Hatırlayamadığı için hem öfkelenmiş hem de utanmıştı. Daniel'i düşünürken Alan'ın karnında kelebekler uçuşuyordu. Sanki yüksek bir yerden aşağı düşer gibi bir duyguydu, hoşuna gidiyordu. Daniel'in evinin önünde durduğunda saat epey geç olmuştu. Çakıllı bir yoldan girilen eski bir bahçenin içinde koyu kırmızı boyalı beyaz verandalı küçük bir evdi. Önünde rüzgarla sallanan bir huş ağacı vardı. Daniel içeri davet etseydi Alan kesinlikle kabul ederdi. İçeri girdiğinde de kesinlikle yatardı onunla. Ama Daniel davet etmemişti. Çekingen ve nazikti. Alan yardımları için teşekkür ettiğinde bu yolculuğun ona terapiden çok daha iyi geldiğini söylemişti. Daniel alçak bahçe kapısından geçip eve doğru giderken Alan'ın içine bir yalnızlık çökmüştü. Bir süre arabanın içinde beklemiş, sonra Sundval'in merkezine gidip First Hotel'in kral dairesini kiralamıştı. Salonda meyve tabağının yanında duran çantasındaki telefonu çaldı, aceleyle gidip cevapladı. Yuna Lynn'i arıyordu. ''Hala Sundval'da mısınız?'' diye sordu. ''Birazdan otelden ayrılacağım.'' dedi Alan. Bedeninden bir korku dalgası geçti. ''Kötü bir şey mi oldu?'' ''Hayır, endişe edecek bir şey yok.'' dedi Yuna. ''Vaktiniz varsa bir yardım daha isteyecektim.''
''Nasıl bir yardım?''
''Çok zahmet olmayacaksa Daniel Grimm'e bir şey sormanızı rica edecektim.''
''Sorabilirim.'' dedi Alan heyecanını bastırmaya çalışarak kendi kendine gülümsedi.
''Vicky'nin Tobias diye birinden bahsedip bahsetmediğini sorun.''
''Dennis ve Tobias.'' dedi Alan düşünceli bir ifadeyle.
''Yalnızca Tobias. Bizi Vicky'ye götürecek tek iz şimdilik bu.'' 110. Bölüm. Alan Frank nemli havada güneşin altında Brooks Gatan'daki villalar boyunca arabasını sürerken saat 9'a çeyrek vardı. Arabasını sık çitin yanına park etti ve alçak kapıdan geçip bahçeye girdi. Bakımlı bir evdi. Siyah beşik çatısı yeni döşenmişe benziyor, verandasının beyaza boyalı ince ahşap işçiliği hemen göze çarpıyordu. Daniel ile Elizabeth Grimm cuma gecesine kadar bu evde birlikte kalmışlardı. Ellen kapı zilini çalarken ürperdi. Uzun bir süre bekledi. Huş ağacının yapraklarının arasında rüzgar dolaşıyordu. Yakındaki bahçelerden birinde çalışan çim biçme makinesi sustu. Ellen ikinci kez zile bastı ve biraz bekledikten sonra evin arkasına dolandı. Çimlerin üzerinden küçük kuşlar havalandı, birkaç yüksek leylak ağacının arasında koyu mavi salıncak hamak vardı. Daniel yatmış uyuyordu, yüzü sapsarıydı, üşüyor gibi büzülmüştü. Ellen hamağa doğru gitti ve Daniel ürpererek uyandı, kalkıp oturdu, meraklı gözlerle Ellen'a baktı. ''Hava burada uyumak için fazla soğuk.'' dedi Ellen ve yanına oturdu. ''Eve giremedim.'' dedi Daniel. Ellen rahat otursun diye biraz yana kaydı. ''Bu sabah beni polis aradı.'' dedi Ellen. ''Ne istiyorlarmış?'' ''Vicky'nin Tobias diye birinden bahsedip bahsetmediğini sordular.'' Daniel alnını kırıştırdı. Ellen tam ona baskı yaptığı için özür dileyecekken Daniel elini kaldırarak onu susturdu. ''Evet ya.'' dedi aceleyle. ''Stockholm'de bir çatı katında oturuyordu. Vicky bir süre onun yanında kalmıştı.'' Daniel'in yorgun yüzü kocaman sıcak bir gülümsemeyle aydınlandı. ''Volmar, Yixkulsgatan, 9 numara.'' Ellen şaşkınlıkla bir şeyler kekeleyerek telefonunu çıkardı. Daniel başını salladı. ''Bunu nasıl hatırladım ki?'' dedi kendi kendine. ''Her şeyi unutuyorum.'' Hatta annemle babamın ikinci isimlerini bile hatırlayamıyorum. Ellen hamaktan kalktı, birkaç adım atıp güneşe çıktı. Yuna'yı arayıp öğrendiklerini aktardı. Komiserin onunla konuşurken koşmaya başladığını duydu. Daha konuşmaları bitmeden bir arabanın kapısı kapandı. 111. Bölüm. Ellen'in kalbi heyecanla çarpmaya başladı ve hamağa Daniel'in yanına dönüp oturdu. Bacaklarında bedeninin sıcaklığını hissetti. Daniel minderlerin arasında bulduğu eski bir şarap şişesi tıpasını gözlerine yaklaştırmış, üzerindeki yazıları okumaya çalışıyordu. ''Şarap tadım kurslarına katılıp şarap biriktirmeye başlamıştık. Öyle çok özel bir şarabımız yoktu ama birkaç tanesi güzeldi. Noel hediyesiydi, Bordeaux'dan. İki şişe Chateau Aubryon, 1970. Emekli olduğumuzda içmeyi düşünüyorduk. Elizabeth ile ben. Ne çok plan yapıyor insan. Yaşlandığımızda gençleşeceğiz diye sık sık şaka yapıyorduk. Yüksek sesle müzik çalacak, sabahları uyuyacaktık.'' ''Şimdi Stockholm'da olmalıydım.'' dedi Ellen. Bir süre birlikte sallandılar. Salıncağın kalın paslı yayları gıcırdıyordu. ''Güzel ev.'' dedi Ellen fısıldar gibi. Elini Daniel'in elinin üstüne koydu. Daniel elini çevirdi, parmakları birbirine dolandı. Salıncak hamak ağır ağır gıcırlarken sessizce oturdular. Ellen'in parlak saçları yüzüne dökülmüştü. Saçlarını düzerken Daniel'le göz göze geldi. ''Daniel.'' diye mırıldandı. ''Efendim.'' diye fısıldadı Daniel. Ellen yüzüne baktı. Bir insanın şefkatini hiçbir zaman şimdiki kadar arzulamamıştı. Daniel'in yüzündeki bir şey, alnındaki kırışıklıklar onu derinden etkiliyordu. Dudaklarını usulca öptü, gülümsedi ve tekrar öptü. Yüzünü ellerinin arasına alıp öpmeye devam etti. ''Aman Tanrım.'' dedi Daniel. Ellen onu bir kez daha öptü. Daniel'in sert sakalları dudaklarını çizdi, bluzunun önünü açtı ve Daniel'in elini tutup göğsüne götürdü. Daniel çekinerek dokundu ve bir parmağıyla onun göğüs ucunu okşadı. Ellen bir kez daha öperken Daniel çok kırılgan bir haldeydi. Ellen bir elini Daniel'in gömleğinin altına soktu, dokundukça ürperen karnını hissetti. Ellen'in bütün vücudu arzuyla kıvranmaya başlamıştı, bacakları titriyordu. Daniel'le birlikte çimlerin üzerine yatmak veya onun kucağına oturmak istiyordu. Gözlerini kapatıp vücuduna yaslarken Daniel'in bir şey mırıldandığını duydu. Kanı kaynıyor, damarlarına hücum ediyordu. Daniel'in sıcak elini göğsünde hissediyordu. Daniel birden durdu ve geriye çekildi. ''Ellen, yapamam.'' ''Affedersin, böyle olsun istemezdim.'' dedi Ellen ve nefesini toplamaya çalıştı. ''Biraz zamana ihtiyacım var.'' dedi Daniel, gözleri yaşarmıştı. ''Şimdi yapamam ama seni ürkütüp uzaklaştırmak da istemiyorum.'' ''Ürkütmüyorsun.'' deyip gülümsemeye çalıştı Ellen. Bahçeden çıktı, elbiselerini düzeltip arabaya bindi. Sunsval'den ayrılırken yanakları kırmızı, bacakları güçsüzdü. 5 dakika sonra bir orman yoluna girip durdu. Vücudu yanıyor, kalbi hızla çarpıyordu. Dikiz aynasında yüzüne baktı. Gözlerinde ağır bir parıltı vardı, dudakları şişmişti. Külotu ıslanmıştı, damarları zonkluyordu. Böyle güçlü bir arzuyu en son ne zaman duyduğunu hatırlayamıyordu. Daniel tuhaf bir şekilde Ellie'nin dış görünüşünün farkında değildi sanki. Doğrudan kalbini görür gibiydi. Ellie sakinleşmeye çalıştı, bir süre bekledi. Dar orman yoluna baktı, elbisesinin eteklerini beline kadar çekti, kalçasını kaldırdı ve külotunu bacaklarına indirdi. İki parmağı da kendini okşamaya başladı ve kısa ve şiddetli kasılmalarla orgazm oldu. Ardından iki parmağı içinde bir süre soluk soluğa oturdu. Çam ağaçlarının dallarının arasından arabanın camlarına büyüleyici bir güneş ışığı vuruyordu. 112. Bölüm. Flora şişe ve içecek kutusu toplamak için İKA mağazasının arkasındaki geri dönüşüm merkezine giderken hava kararmaya başlamıştı. Durmadan Sundsvall'deki cinayetleri düşünüyordu. Miranda'yı Birgitta Gort'ta nasıl yaşadığını hayal etmeye başlamıştı. Miranda'yı kışkırtıcı kıyafetler giyen, sigara içip küfürler eden biri olarak canlandırıyordu kafasında. Büyük mağazanın eşya yükleme kapısının önünden geçerken hayal dünyasından çıktı. Durup yük iskelesinin altındaki kutulara baktı, sonra devam etti. Miranda'nın bir kilisenin bahçesinde arkadaşlarıyla saklambaç oynadığını hayal etti. Miranda'nın ellerini yüzüne kapatıp 100'e kadar saymaya başladığını gördüğünde kalp atışları hızlandı. 5 yaşında bir kız çocuğu mezar taşlarının arasında koşturuyor, neşeli kahkahalar atıyordu. Flora eski gazete ve kartonların konulduğu konteynerlerin önünde durdu. İçinde boş pet şişeler ile teneke içecek kutularının olduğu naylon poşetini yere koydu. Renksiz şişe konteynerine gitti. Cep lambasını yakıp içine tuttu. Kırık ve sağlam şişeler parladı. Gözleri kamaştı. Bir köşede satabileceği bir şişe gördü ve elini dikkatle konteynerin deliğinden içeri uzatıp el yordamıyla şişeye ulaşmaya çalıştı. Geri dönüşüm merkezinde hiç ses yoktu. Flora elini daha derinlere uzattı ve birden bir şeye dokunduğunu hissetti. Elinin üstü usulca okşanıyordu sanki. Bir saniye sonra kırık bir şişe parmaklarını kesti. Flora hemen kolunu çekip geriledi. Uzaktan bir köpek ağlıyordu. Konteynerin içinden ağır ağır kırılan cam sesleri geliyordu. Flora koşarak geri dönüşüm merkezinden uzaklaştı, kalbi deli gibi çarpıyordu. Bir süre soluk soluğa yürüdü, kesilen parmakları sızlıyordu. Yavaşladı, etrafına bakındı, hayaletin cam kırıklarının arasına saklandığını düşündü. ''O ölü kızı bir çocuk gibi görüyorum.'' dedi kendi kendine. ''Miranda bir şey göstermek için beni takip ediyor. Seanslarımda onu bu tarafa çektiğim için beni rahat bırakmıyor.'' Flora parmaklarındaki kanı emdi ve kızın elini nasıl yakalamaya çalıştığını hayal etti. ''Orada biri vardı, her şeyi gördü.'' diye fısıldıyordu. ''Şahit olmamalıydı ama oldu.'' Flora tekrar hızlandı. Omzunun üzerinden geriye baktı ve bir adama çarptığında korkuyla çığlık attı. Adam hoppala diyerek gülümserken Flora aceleyle yoluna devam etti. 113. Bölüm. Yuna Volmar, X kurgu atan 9 numaralı binanın kapısından içeri girdi ve koşarak en üst kata çıktı. Katta tek bir kapı vardı, zilini çaldı, kapının açılmasını beklerken kalp atışları normal ritmine döndü. Pirinç isimliğin üzerinde Horachkova ismi yazılıydı. Üst tarafına bantla Lundhagen ismi yapıştırılmıştı. Kapı açılmadı. Yuna bu defa kapıya sertçe vurdu. Ses yoktu. Mektup deliğinin kapağını açıp içeri baktı. Karanlıktı. Yine de holün zemininin posta ve reklam broşürleriyle kaplı olduğunu görebiliyordu. Kapının zilini bir kez daha çaldı. Bir süre bekledikten sonra telefonunu çıkarıp Anya'yı aradı. ''Tobias Horachkova ismini araştırır mısın?'' ''Öyle biri yok.'' dedi Anya birkaç saniye sonra. ''Horachkova, Volmar, Yixkurskatan 9.'' ''Evet, Victoria Horachkova.'' dedi Anya.
klavye seslerine bakılırsa araştırmaya devam ediyordu. Tobias Lundhagen diye biri var mı?
Sanırım önce şu Victoria Orachkova'nın Çek bir diplomatın kızı olduğunu söylemeliyim.
Tobias Lundhagen diye biri var mı?
Evet, o da orada oturuyor. Ya ikinci elden kiralamış ya da birlikte yaşıyorlar.
Sağ ol.
Yuna bekle dedi Anya aceleyle. Evet.
Üç küçük ayrıntı. Mahkeme kararı olmadan bir diplomatın evine giremezsin.
Evet, bir ayrıntı dedi Yuna.
25 dakika sonra iç soruşturmayı yürüten müfettişlerle randevum var.
Vaktim yok.
4:30'da da Carlos'la buluşacaksın.
Yuna Başsavcılık Makamı'nın polis davalarına bakan bölümünde kolçaklı bir sandalyede sırtı dimdik, hiç hareket etmeden oturuyordu. Soruşturma ekibinin şefi tek düze bir sesle Yuna'nın ilk sorgu çıktısını okuyordu. Okuması bittiğinde imzalasın diye Yuna'ya verdi. Mikael Boge burnunu çekerek çıktığı şef sekreteri Helene Florin'e uzattı. Arkasından Sepo'dan Göran Stone'nin şahit sıfatıyla verdiği ifadenin dolduğu bütün tutanağı okudu. Yuna 3 saat sonra Kungsbro köprüsünü geçmiş emniyet müdürlüğüne gidiyordu. Asansörle 18. kata çıkıp Carlos Eliasson'un kapısını çaldı. Meslektaşları Petter Neslund, Benny Rubin ve Magdalena Ronander'in oturdukları masaya oturdu.
Yuna, ben çok makul bir adamım ama gerçekten yeter artık dedi Carlos balıklarına yem atarken.
Ulusal operasyon timi dedi Peter sırıtarak.
Magdalena gözlerini masaya dikmiş susuyordu. Özür dile dedi Carlos.
Küçük bir çocuğun hayatını kurtarmaya çalıştığım için mi dedi Yuna.
Hayır, yanlış yaptığını bildiğin için.
Özür dilerim dedi Yuna.
Peter kıs kıs güldü, alnı terlemişti.
Seni kızağa çekeceğim dedi Carlos. İç soruşturma bitene kadar bütün görevlerden el çekeceksin.
Bütün görevlerimi kim üstlenecek?
Birgitta Gort cinayetiyle ilgili ön soruşturmanın önceliği kaldırıldı. Büyük bir ihtimalle.
Vicky Bennett yaşıyor diye sözünü kesti Yuna.
Büyük ihtimalle diye Yuna'yı aldırmadan devam etti Carlos. Savcı yarın sabah soruşturmayı kapatmaya karar verecek.
Kız yaşıyor.
Yeter ama dedi Benny. Görüntülere kendim baktım ve...
Carlos elini kaldırarak Benny'yi susturdu ve onun sözünü kendi tamamladı.
Güvenlik kamerasının görüntülerindeki şahısların Vicky ile çocuk olduğu söylenemez.
Annesinin telesekreterine dün mesaj bırakmış dedi Yuna.
Vicky'nin telefonu yok, annesi ölmüş dedi Magdalena.
Yuna, bence çuvallamaya başladın artık dedi Petter kınayan bir tonla.
Carlos öksürdü, bir süre tereddüt etti, sonra nefes alıp bundan hiç hoşlanmıyorum dedi usulca.
Petter beklenti dolu gözlerle Carlos'a baktı. Yanakları kızaran Magdalena başını masaya eğdi. Benny önündeki kağıda bir şeyler çiziktiriyordu.
Bir ay izin alacağım dedi Yuna. Güzel diye soludu Carlos, bu işi çözer.
Eğer öncesinde bir daireye girmeme izin verilirse diye ekledi Yuna.
Bir daireye mi?
Carlos'un yüzü karardı. Sanki vücudundan bütün güç çekilmiş gibi masasına çöktü. 17 yıl önce Çek elçisi satın almış ve 20 yaşındaki kızına bırakmış dedi Yuna.
Unut diye iç geçirdi Carlos.
Ama kız daireyi 12 yıl boyunca kullanmamış.
Bunun bir anlamı yok. Sahibinin diplomatik dokunulmazlığı var.
Anya kapıyı çalmadan içeri girdi. Sarı saçlarını titizlikle başının üzerinde toplamıştı. Dudakları parlatıcıyla kaplıydı. Carlos'a doğru gitti ve dikkatle bakarak yüzünü işaret etti.
''Yüzün kirlenmiş.'' dedi.
''Sakal.'' dedi Carlos fısıldar gibi.
''Ne?''
''Herhalde tıraş olmayı unutmuşum.''
''Pek hoş görünmüyor.''
''Hımm.'' dedi Carlos bakışlarını yere çevirerek.
''Yuna'yla konuşmam gerekiyor. Toplantınız bitti mi?''
Hayır dedi Carlos kararsız bir sesle biz.
Anya masanın üzerinden ona doğru eğildi. Kolyesinin kırmızı plastik incileri göğüslerinin arasındaki devasa boşlukta sallanıyordu. Gözü Anya'nın göğüs çatalına kayan Carlos ben evli bir adamım dememek için kendini zor tuttu.
Bir sinir krizinin eşiğinde misin diye sordu Anya.
Evet dedi Carlos usulca.
Yuna sandalyesinden kalkıp Anya'nın peşine takılarak odadan çıkarken meslektaşları baka kaldılar. Asansörlere gittiler, Yuna düğmeye bastı.
''Ne var Anya?'' diye sordu.
Bak yine gerilmişsin dedi Anya ve çizgili paketli bir şekerleme uzattı. Yalnızca Flora Hansen'in aradığını ve
arama izni istiyorum.
Anya başını salladı, paketini soyup şekerlemeyi Yuna'nın ağzına tıktı.
Flora aldığı parayı geri vermek istiyor.
Bana yalan söyledi dedi Yuna.
Şimdi yalnızca dinlememizi istiyor, bir şahitten bahsetti. Gerçekten korkmuş gibiydi. Defalarca ona inanman gerektiğini söyledi, para talep etmiyor. Yalnızca kendisini dinlemeni istiyor.
Volmar X-Kurskatan'daki daireye girmeliyim.
Yuna diye iç çekti Anya. Bir karamel daha soydu. Dudaklarını öpücük alır gibi yuvarladı ve karameli Yuna'nın ağzına uzattı. Yuna karameli ağzına attı. Anya şen bir kahkaha atıp hızla bir karamel daha soydu. Onu da Yuna'nın ağzına sokmak için acele etti ama geç kalmıştı. Yuna çoktan asansöre binmişti.
24. ayrımın sonu. Sayfa 345.